Ayrım 28.
Berin Hanım yüzündeki telaşı görünce ürktü. Demokrat Parti'nin kuruluş çalışmaları hızlanmıştı. Bir an evvel partinin kurulması için gayret gösteriyorlardı. Ama işler istenen rahatlık ve hızda gelişmiyordu. Gecikmenin asıl önemli tarafı köprünün her vesileyle kavga çıkarması ve partiyi adeta kendi malı gibi görmek istemesiydi. Bu huzursuzluk büyük ölçüde diğer arkadaşlarının alttan almasıyla geçiştiriliyordu. Köprülü her dediğinin kabul edildiği yorumuyla bu durumun sık sık tekrarına neden olmaktaydı. Yine son hazırlık çalışmaları sırasında kendi istediğinin dışında hiçbir şey evet demeyeceğini yüksek sesle dillendirince herkes birbirine baktı. Celal Bey'in yüz hatları gerilmişti. Eğer aynı üslupta bir cevap verirse köprülünün bu hareket içinde bir yerinin olması mümkün değildi. Adnan Bey Bayır'ın hatlarından durumu kavrayıp ön almak ihtiyacını duydu. Kendi müdahalesinin köprülüğü kırmadan sakinleştirilebileceğini düşündü. Bu şansını kullandı. Hoca, her vesileyle engel çıkarmayı şahsiyet sanıyorsan, bil ki bu üslup sana olan itibar ile sana duyulan ihtiyaç farkını hemen ortaya koyabilir. Adnan Bey'in müdahalesi istemeden çok ağır olmuştu. Belki Bayır'ın köprülüğü ikazı daha yumuşak bir lisanla olabilirdi. Ama ok yaydan çıkmıştı. Menderes'in müdahalesi adeta azarlanmaya dönüşmüştü. Menderes açıkça yaşına başına, malumatına hürmet ediyoruz ama bu sana muhtaç olduğumuz anlamına gelmez diyordu. Köprülü sigarasını yakıp bir köşeye çekildi. Sinmişti. Koraltan Adnan Bey'in yanına yaklaştı. Sırtını Bayar ve Köprülü'ye dönüp yavaş lisanla dostunu uyardı. Tetiği çabuk düşürüyorsun. Ama unutma, kurşun geri dönüp namluya bir daha girmez. Bayar da araya giren soğukluğu fark etmişti. Biraz da memnundu. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Hazırlıkların tam bu sırasında haber gelmişti. İstanbul kaynıyordu. Adnan Bey sadece Bayar'dan izin isteyip eve gideceğini söylemişti. Berin'in hamileliği ilerlemişti ve sakin bir dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bayar Menderes'i kapıya kadar yolculadı. Kimsenin duymayacağı bir tonda gülerek hatırlattı. Siyasette her şey mümkündür. Önemli olan onu ihtimalken önlemektir demiştim. Bugün bunun çok güzel bir örneğini verdiniz. Koluna girip birkaç adım daha birlikte yürüdü. Bugün sizinle gurur duydum. Yıllardan sonra bana iftihar hazzı verdiniz. Bayar kendisi kötü kişi olmaktansa başkasının yüklendiği sorumlulukla sorunun çözüleceğine sevinmiş ve bir iltifat cümlesiyle gönül almıştı. İttihatçı terbiyesinin insana çok şey kazandırdığını Galip Hoca günlerinden hatırlıyordu. Adnan Bey'in yüzündeki telaş, Berin Hanım'ın İstanbul'da bir zorlukla karşılaşıp karşılaşmama ihtimaliydi. Seyahatini birkaç gün ertelemek istiyordu. Birkaç gün daha bekle, sonra seni ben elimle götürüp bırakırım. Şimdi aklımın sende kalmasını istemiyorum. Baba Ali yokuşundan hızla aşağı koşan delikanlı, Remzi Kitap Evi'nin önüne gelince biraz durakladı. Derin bir nefes almak ihtiyacını duydu. Gördüğü manzaradan çok etkilenmişti. Bu gözü dönmüşlük eğer devam edecek olursa bütün Baba Ali'nin alt üst edilmesine kadar gidebilirdi. Koşup etrafı haberdar etmeyi böylece bir sürü insanın malını ve canını kurtarmasını istiyordu. Remzi Kitap Evi'nin önünde bir yaşlı adam yokuşun yükünü hafifletmek için dinlenmek üzere durmuştu. Delikanlıyı görünce seslendi. Hayrola Sait Bey, bu ne telaş? Sanki yangın. Sait Faik karşısındaki yaşlı adamı hayal meyal hatırlıyordu. Kim olduğunu önemsemekten çok yaşanan olayların vehametini aktarıp ikaz etmek ihtiyacını önemsiyordu. Karşısındaki kim olursa olsun böyle bir soru karşısında verebileceği cevap tekti ve kesin bir ikaz ciddiyeti taşıyordu. Tan matbaasını bastılar. Yakıp yıkıyorlar. Tedbirinizi alın. Size zarar gelmesin. Yaşlı adam böyle ikazlarla gözü korkacak cinsten değildi. Sait Faik'i okumuş, öykülerinden etkilenmiş ve böyle bir yazarın bu telaş içinde kıvranmasına anlam verememişti. Yine temkinli bir lisanla hatırlatmasını sürdürmek istedi. Yine de böyle telaşlara gerek yok. Biraz dinlenin. Baksanıza soluk soluğa kalmışsınız. Sait Faik yaşlı adamın tavsiyesindeki sükuneti hemen kavramış ve böyle dirençli insanları telaşa sevk edecek ikazların para etmeyeceğini anlamıştı. Tekrar aynı hızla gideceği yere doğru koşmaya başladı. Tam matbaasını basanlar bütün makineleri kırmış, kurşun harfleri, güvercinleri darı atan şımarık çocuklar gibi sokağa fırlatmışlardı. Boyalar binanın cephesinden başlayarak bütün yola yayılmış, gelen geçenlerin üzerlerine sıçramıştı. Gazetenin arka odalardaki arşiv ateşe verilmiş ve katlarda boğucu bir duman yayılmaya başlamıştı. Bir delikanlı binanın en üst tepesindeydi. Kocaman bir bayrağı aşağı sallandırıyordu. Büyük bobinler açılmış, hepsi bu büyük tahribin suç ortaklığına davetiye çıkarır gibi yolun ortasına serilmişti. Gazete bobinleri bir beyaz halı gibi uzanıyordu. Binanın çatısında bayrağı asan genç olanca gücüyle bağırdı. Kalkın ey ehli vatan! Her şey bu sözle başlamıştı. Vatan gazetesinde Hüseyin Cahit gençleri hedef alan bir tahrik makalesi yayımlamış ve kalkın ey ehli vatan diyerek Tan gazetesini hedef göstermişti. Böylece milliyetçi gençlik harekete geçirilecek ve komünist yayınlar yaparak halkın ahlaki ve milli değerlerini ayaklar altına aldığı söylenen Tan gazetesine gözdağı verilecekti. Zekeriya Sertel olayın nasıl gelişeceğini önceden görmüş ve Sabiha Sertel'e bu tahriklerin yakında ağır bir baskına dönüşeceği endişesini açıkça belirtmişti. Bir zamanlar Tanin'de Hüseyin Cahit'in başına gelenler şimdi Hüseyin Cahit'in tertibiyle Tan'da bizim başımıza gelebilir. Tedbirli olmak zorundayız. Daha sonra mücadelenin ahlakına gölge düşürecek hiçbir zaafın içinde olamayacaklarını anlatan kesin bir talimat hükmü vermişti. Tedbir almak, mücadelenin ahlakına gölge düşürmek değildir. Sonuna kadar inandıklarımızın mücadelesinde olacağımızı herkese bir daha göstermek zorundayız. Vatan gazetesinde Hüseyin Cahit'in yayımladığı makale üzerine Beyazıt Meydanı'nda toplanan genç üniversiteliler hemen harekete geçmişlerdi. Tan gazetesinde Sertel'lere layık oldukları dersi vermenin zamanı geldiğini haykırıyorlardı. Bu kadar hızlı biçimde on binlerce insanın Beyazıt Meydanı'nda toplanması akıl alacak iş değildi. İstanbul'un dört yönünden insanlar kısa sürede meydanı doldurmuş ve hedef gösterilen yere doğru yola çıkmıştı. Türkiye'nin Milliyetçi Üniversite gençliği vatan savunmasında kendisine verilen görevi yerine getirmek için Cağaloğlu'na doğru yürüyüşe geçmişti. Sel gibi akıyorlardı. Yol boyunca genişleyen kitle halinde Tan matbaasının önüne geldiler. İçlerinde biri öne çıktı ve gür sesle haykırdı. Artık kaybedilecek vakit yoktur. Hüseyin Cahit'in kalkın ey ehli vatan dediği gençlik kitlesi Tan matbaasını yıkmaya başlamıştı. Bir şeyin önceden bilinen sonucuna ulaşmak için fazla gayrete gerek yoktu. Polis olaylar karşısında aciz kalmış, tavrına bürünerek kenara çekilmiş ve koskoca bina ve matbaa kısa sürede kullanılamaz hale getirilmişti. İlk hamleyi yapan delikanlı yeniden göründü. Matbaanın istenilen şekilde tahrip edildiğine kanaat getirmişti ki yeni hedefi belirledi. Haydi arkadaşlar, şimdi görüşçülere hadlerini bildirme sırası gelmiştir. Sait Faik bu sözü daha önce tahribatı yakından izleyen iki arkadaşının fısıldanmalarından duymuş ve canlarını kurtarmaları için Görüş dergisinin bulunduğu binaya doğru hızla koşmaya başlamıştı. Amacı içeridekilerin canlarını kurtarmaları için tedbir almalarını sağlamaktı. Görüş dergisi Türk Demokrasi Hareketi'nin ilk günlerinde en önemli mücadele imkanını oluşturuyordu. Demokrat Parti'nin kurucuları Celal Bayar, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü bu derginin yazar kadrosundaydı ve mücadelenin asıl çekirdeğini oluşturan kadroyla yan yana mücadele vermek üzere bir yazı kadrosu oluşturmuşlardı. Demokrasi mücadelesinin bu üç önemli ismi Aziz Nesin'in, Behice Bora'nın, Sabahattin Ali'nin oluşturduğu yazı kadrosunun siyaset yapan milletvekilleriydiler. Görüş dergisinin birinci sayısının kapağında bu iddialı demokratların portre fotoğrafları konulmuş ve derginin yazı kadrosunda oldukları ifade edilmişti. Görüş dergisi çıktığı gün tükenmişti. Bir ince el bir perdeyi kaldırıyor ve arkasında her türlü suistimalin işlendiği ve faşist bir yönetimin buna göz yumduğu gösteriliyordu. CHP'nin kalemşörleri bunu fırsat bilmişler ve demokratların üzerlerine yürümüşlerdi. Sertel'ler ile demokratların ilişkisini komünistler ile demokratların ilişkisi haline getirmeye çalışıyorlardı. Milliyetçi gençliğin bu ittifaka geçit vermeyeceği söyleniyordu. Milliyetçi gençler bu geçidi vermediler. 13. Bölüm. Çok alametler belirdi. Vakit tamamdır. Yedi kat yerin altından uğultular geliyor. Haram sevap oldu. Sevaplar haramdır. Ak kurt kara tahtayı daha bir yıl kemir. Çekin ki körükleri ateşe girdi demir. Nazım Hikmet. Denizden ve dağdan gelen hüzne kandık. Bulutlar dağılsın, bahar olsun artık. Yahya Kemal. Koraltan Sümer Sokak'taki binanın kapısından uçarak girdi. Kimi görse sevinçle sarılıyor, gür sesiyle mutluluğunu herkesle paylaşıyordu. Tamamdır, izni aldık. Ankara'nın sayılı ocak soğuklarından biri yaşanıyordu. Sümer Sokak'taki genel merkezin ısıtılması için herkes cebinden birkaç kuruşu bir araya getirmiş ve toplanan parayla iki çeki odun almıştı. Ortaya kurulu sobanın üstten açılan kapağı bir maşayla hafifçe kaldırılıyor, sonra küllenmeye yüz tutmuş takatsiz korların üzerine yeni kütükler atılarak alevlendiriliyordu. Herkes soğuğu, üşümeyi unutmuştu. Gelen haberin yarattığı sevinç dünyalara bedeldi. Hükümet, Demokrat Parti'nin kurulmasına izin vermişti. Önemli olan resmi işlemlerin tamamlanmasıydı. Hilmi Uran birkaç gün önceden köşke çağrılmış ve milli şef Celal Bayar'ın imzası bulunan bir siyasi parti kuruluşu için gecikmeksizin izin verilmesini söylemişti. Artık iş sıradan işlemlerin yürütülmesinden ibaret olacaktı. Refik Koraltan Hilmi Bey'in odasında dilekçesini verir vermez daha kahveleri gelmeden müsaade yazısı gelmişti. Koraltan hemen büyük odaya geçti. Celal Bey masanın başına oturmuş, iki yanına Adnan Bey ile köprülüğü almıştı. Koraltan'ın haberini sanki iznin verilmesini yeni duymuş gibi memnuniyetle karşıladı. Ayağa kalkıp arkadaşını kucakladı. Sonra Adnan Bey ile köprünün kollarına girerek Refik Bey'in önüne kadar getirdi ve birbirlerini öperek barışmalarını istediğini hissettirdi. Köprülü kendini naza çekiyordu. Bu kez Koraltan parlamaya hazırdı. Haydi hoca uzatma. Köprülü Adnan Bey'e sarıldı. Derin bir nefes aldı. Hafif bir lisanla kendi kendine bir muhasebeye girişiyormuş gibi konuştu. Usbur feinnet dehreyes bir. Adnan Bey bunu daha önce Yahya Kemal Bey'den duymuş ve çok özel bir anlamda kullanıldığını öğrenmişti. Siz sabretseniz bile dünya sabretmez sözü bugünün şartlarına pek denk düşen bir isabeti yansıtmıyordu. Celal Bey vaktin geç olduğunu belirterek ayrılmak istemiş, kapıdan çıkarken Adnan Bey'e hazırlıklı olmasını söylemişti. Yarın partimize lider seçeceğiz. Sonra bir basın toplantısı yapıp hedeflerimizi açıklayacağız. Adnan Bey her hazırlığın tamam olduğunu biliyordu. Holi çıktı. Sobaya atılmış son birkaç kütüğün de gücü tükenmiş ve bina soğumaya başlamıştı. Orada çalışanlara baktı. Hepsinin kursağından o gün sıcak bir çorba geçmemişti. Hepsinin elleri mosmordu. Başını öne eğdi. Derin bir hırsla geride bıraktığı günleri düşündü. Vemişoğlu Mehmet'in ilk kahyalık dersini verdiği günlere kadar indi. Sonra Abdi Ağa'nın kapıda saatlerce bekleyip serbest fırkanın kapatıldığı gece Çakır Beyliğe nasıl kol kanat gerdiğini hatırladı. Sesi yumuşacıktı. Haydi, hepiniz evlerinize gidin. Bu gecenin nimetine dua edin. Sabahın erken saatinde hamallar bir çalışma masasını Sümer Sokak'taki binanın içine sokmaya çalışıyorlardı. Bugün yapılacak basın toplantısı için geniş bir masaya ihtiyaç duyulmuş, ancak partinin böyle bir masa alabilecek parası olmadığı için Celal Bey evindeki çalışma masasının parti genel merkezine getirilmesini istemişti. Masanın etrafındaki koltuklar da aynı şekilde evden getiriliyordu. Evin gardıropları evrak dolabı olarak koridorlara dizilmişlerdi. Dört kurucu Celal Bey'in söylediği saatte genel merkeze gelmişlerdi. Celal Bey dışarıdaki soğuktan üşümüş, ellerini ovuşturarak yerleştirilen çalışma masasının bir ucuna yerleşmişti. Diğer kurucular da masanın diğer boş taraflarına oturdular. Baş köşe boş bırakılmıştı. Birazdan yapılan seçimle dört kişi kendi aralarında partinin genel başkanını seçeceklerdi. İsmet Paşa seçimden haberdar olmuş ve kulağını Sümer Sokak'tan gelecek habere çevirmişti. Celal Bey'in kendinden emin sesi vardır. Ne yapılacağını açıklıkça söylüyordu. Burada dört kağıt ve dört kalem var. Hepimiz parti reisi olmasını istediğimiz ismi yazacağız. En çok oyu alan reisimiz olacak ve hepimiz ona itaat edeceğiz. Sözlerinin tereddüt yaratmadığı açıktı. Bir konuyu daha açıklığa kavuşturmak istedi. Eşitlik halinde tekrar edeceğiz. Masanın dört ucuna oturmuş kurucular kağıtları yazıp Adnan Bey'e uzattılar. Koraltan yine babacan tavır içindeydi. Adnan Bey, en küçüğümüz sensin. Adnan Bey bir çırpıda tasnif etmiş ve sonucu söylemişti. Reisimiz Celal Bayar Efendi'dir. Köprülü hemen müdahale etti. Sonuçlar nasıl? Üç oy Celal Bey'e çıkmıştı. Adnan Bey hepsinin el yazısını yakından tanıyordu. Dördüncü oy için hiçbir açıklama yapmak gereğini duymadı. Kısa bir cevapla geçiştirdi. İşin kuralını başında koymuştuk. Adnan Bey masanın baş köşesine doğru yürüdü, koltuğu geri çekerek sahibinin oturmasını hazır hale getirdi. Gözleri Celal Bey'in üzerindeydi. Bu bakışlarda ciddi ve samimi bir teşekkür sıcaklığı vardı. Buyurunuz efendim. Gazeteciler odaya alınmışlardı. Hepsinde tertipli ve meraklı hava hissediliyordu. Bekleyişlerinin heyecanlarını iyi terbiye etmiş ciddi meslek erbabıydılar. Celal Bey parti reisi sıfatıyla program açıklamasını yapacağını belirtince bütün gazeteciler oy tasnifini öğrenmek istediler. Adnan Bey'in sesi kesindi. İttifakla. Celal Bey uzun uzun parti programını açıklamış ve temel gayeyi iki noktada toplamıştı. İki hedefimiz var. Birincisi tam bir demokrat siyaset ve ikincisi tam liberal bir iktisat. Adnan Bey bu sözleri 15 yıl önce Aydın'da Ali Fethi Bey'den duymuş ve serbest fırkanın siyaset ahlakını hemen benimsemişti. Şimdi aradan geçen 15 sene içinde kendi inancının bütün değerlerini memleketin en seçkin siyasetçilerinden birinin ağzından halkına söyletiyordu. Sevinçli ve heyecanlı bakışlarla etrafını seyretmekteydi. Gazetecilerden birinin sorusu hemen yükseldi. Partinizin CHP'ye göre farklı tarafı nedir? Sorunun muhatabı Adnan Bey'di. Çünkü programı büyük ölçüde o belirlemişti. Ancak Celal Bey cevapladı. Biz demokratız. Adnan Bey hissedilen boşluğu hemen doldurdu. İki parmak daha soldayız. Toplantı bitmiş, gazeteciler dağılıyorlardı. Celal Bey'e biraz evvel soruyu yönelten genç gazeteci önlerinden geçmekteydi. 20'li yaşlara henüz girmiş, sesi genizden gelen ve uzun bir cümleyi tamamlamak için sık sık nefes alan sevimli bir hali vardı. Celal Bey işaret etti. Bu genci tanıyor muyum? Adnan Bey hemen açıkladı. Ben Deniz'de dün tanıdım efendim. Adı Metin Toker. Demokrat Parti'nin kurulmasına izin verildiği haberi Ankara'yı hemen karıştırdı. Hemen o gece bir araya gelenler, dahiliye vekilinin böyle cesur bir karar almaya gücünün yetmeyeceğini, mutlaka milli şefin bu işin arkasında olduğu görüşünü dillendiriyorlardı. Hepsi heyecanlı, gürültülü ve meraklıydı. Ama hiçbirinin kimseden hesap soracak cesareti yoktu. İçlerinden en tecrübelisi fikrini söyledi. Hepsi boylarının ölçüsünü ilk seçimde alacak. Boy ölçüsünün alınacağı söylenen seçimler önceden kararlaştırılmış mahalli seçimlerdi. Celal Bey hepsinden daha tecrübeliydi. Milli şefin inceden inceye bir baskın, erken seçim planladığını sezmişti. Bahar başında bütün il ve ilçe temsilcilerini Ankara'da toplamış, hükümetin getireceği erken seçim baskınına karşı nasıl bir tavır takınacaklarını görüşmeleri açmıştı. Görüşmeleri istediği biçimde yürütmüş, bütün delegelerin oy birliğiyle mahalli seçimlere katılmama kararını çıkarmıştı. Bu karar CHP'nin bütün eski tüfeklerini köpürtmüştü. Hepsi Celal Bey'in üzerine yürüyor ve memleketin felakete doğru gittiği çığlıklarıyla Çankaya'da bir ihtar kampanyası çalmak istiyorlardı. Seçimleri boykot etmek Türkiye'yi dünyaya rezil etmekle eşit görülmüştü. CHP'nin cevabı pek de yumuşak olmayan bir tehditle ortaya konuldu. Nihat Erim, gerekirse hürriyet ilahının üzerine bir şal örtülür ve tepeden tırnağa bir otorite kurulur diyordu. İşin gerçeğini en iyi kavrayan Celal Bey'di. Türkiye'deki siyaset üslubunu biliyordu. Türk siyasetçisini biliyordu. Her emre itaat etmeyi vatanperverlik sayan devletin, bürokratının zaafını biliyordu. Polisini biliyordu, jandarmasını biliyordu. Ve asıl önemlisi kimsenin bilmediği İsmet Paşa'yı İyi biliyordu. Nihat Erim'in tehdit kokan yazısının üzerine nümayiş yaparak protesto gösterilerine başlamayı önerenlere karşı hiçbir şey söylememiş ancak içeri girip Adnan Bey'e adeta dert yanar gibi durumun önlenmesini istemişti. Arkadaşlarımız nerede durulacağını kestiremiyorlar. Siyasetimiz hala İsmet Paşa'nın iki dudağı arasında. Yarın iki jandarma gönderir, partinin kapısına kilit asarsa Bil ki bu çığırtkanlardan hiçbirinin sesi bile çıkmaz. Sonra biraz sükunet bulup bir ikinci ricayı da dillendirmişti. Uygun bir lisanla şu şalcı profesöre cevap verip geçiştirelim. Nazım pirayenin ıslak dudaklarını özlemişti. Jandarmanın rüşvetli gözetiminde gardiyan evinde buluşma teklifi pirayede şaşkınlık yarattı. Gözleri ıslandı. Sesi yorgun, hatta biraz pişmandı. Yazık. Nazım cinsel zevkleri için beni gururumdan sıyrılmış beden gibi istiyor. Anlaşılıyor ki haysiyetimin önemi kalmamış. Bunu yüzüne söyleyecek kadar cesur davranmış ve beden arzularının doruğundaki Nazım da hayal kırıklığı yaratmıştı. Saatler süren görüşme sonunda piraya ayrılmış ve Nazım'ın şaşkınlığının eli boş kahrında bırakmıştı. Bu kez şaşkınlık piraydeydi. Ertesi gün İstanbul'a dönmeden önce veda etmek için hapishaneye uğramıştı. Nazım pirayı görmek istemiyordu. Bunu açık ve yüksek dille söylemişti. Sonun nereye varacağını da kestirmişti. Pirayenin ziyaretlerinin artık seyrekleşeceğini biliyordu. Günden sonra bu hırçın halini hatırlayınca pişman olmuş gibiydi. Ama yine de dudaklarında şakacı bir taraf vardı. Celile, pirayı kırıldığımı öğrense kim bilir nasıl sevinir, diyordu. Celile aşkın gerçeğini yaşamış kadındı. Celile bir dev şairin aşkındaki kadındı. Celile şiiri biliyordu, aşkı biliyordu. Celile şair adamın halini, hatırını, döşeğini biliyordu. Celile pirayenin Nazım'a olan aşkında böyle derin sevgiler yaşanmadığının farkındaydı. Hapisteki bir şairin aşkında eksik olanı ilk bakışta anlardı ve ilk bakışta anlamıştı. Bunu Nazım'a söylerken hazları ve acıları tadan kadın macerasının avucunu açıyordu. Sanki çizgilerinden bir fal okunur gibi heyecanlı ve sabırlıydı. Merakının yerine umutlu fakat hasetli bir bekleyiş yerleşmişti. Bunu en güzel anlatmanın yolunu hiç düşünmeden kendi iftiranın bir parçası gibi sundu. Resimlerimin en sıcak yanı, içe kapanık renkleri cesaretle dışa vurmamdır. Nazım Celile'nin dışa vurduklarını kendi sevgisinde yerli yerine oturtmuş ve kaleme sarılmıştı. Ben ve Piraye yıllardır birbirimizi severiz. Bu sevgide annelik, ağabeylik, babalık, arkadaşlık, dostluk, insanlık vardır. Ama romans yoktur. Son kelimeyi yeniden düşünmüş ve düzeltmişti. Daha doğrusu melodram yoktur.